6. Bölüm Söz, Ad ve Melek. Son bölümde kutsal kitabın kozmik coğrafyası hakkında bilgi edindik. Babil Kulesi'ndeki insanların başkaldırısına karşılık olarak Tanrı, ulusları terk etti. Onları Tanrısal Meclisi'nin üyeleri olan ilahi varlıklara tahsis etti. Yasanın tekrarı 32-8-9. Şimdi terk edilen ulusların yerini alması için yeni insanları, kendi halkını yaratacaktı. Onlar yeryüzündeki krallığını yenilemek için aracıları olacaktı. Ancak o görev korkunç bir mücadeleye dönüşecekti. Çünkü diğer ilahlar ve mülkiyetindeki halk İsrail'in ve Tanrı'nın azılı düşmanları olacaktı. Tanrı'nın yeni halkı ismini daha sonra İbrahim olarak değiştirecek olan Avram adındaki bir adamla başlayacaktı. Babil'deki yargılamadan kısa bir süre sonra Tanrı onu ziyaret etti. Avram söz ile tanışıyor. Çoğu Hristiyan Tanrı'nın yaratılış 12'de Avram'ı ziyaret ettiğini bilir. Tanrı Avram'a evinden ayrılmasını ve hiç görmediği bir yere gitmesini söylüyor. Tanrı ona rehberlik edeceğine dair söz veriyor. Onun tanrısı olacağını söylüyor ve ona özel bir vaat veriyor. Tanrı, ikisi de yaşlı olmasına rağmen Avram ve Saray'ın bir oğul sahibi olmalarını sağlayacaktı. O oğuldan çok sayıda insan Tanrı'nın yeni dünyevi ailesini oluşturacak bir halk meydana gelecekti. Onların aracılığıyla uluslar kutsanacaktı. Avram'ın Tanrı'yla buluşmalarını cennetten bir ses ya da Avram'ın kafasındaki bir ses olarak düşünme eğilimindeyiz. Ya da belki de Tanrı ona rüyasında göründü. Kutsal Kitap, Tanrı'nın peygamberler ve diğer insanlarla bu tür durumlarda varlığını bir şekilde gösterdiği konusunda nettir. Ancak Avram'la gerçekleşen bu değildi. Tanrı daha dramatik bir şey yaptı. Tanrı ona bir insan olarak göründü. Tanrı ve Avram yüz yüze konuştular. Bu konuyla ilgili ipucuna Yaratılış 12:6-7'de rastlıyoruz. Kutsal Kitap, Tanrı'nın Avram'a göründüğünü anlatıyor. Üç bölüm sonra Tanrı tekrar görünüyor. Yaratılış 15:1-6. Bu sefer Tanrı bir görümde Avram'a Rabbin sözü olarak geliyor. Bu kafasındaki bir ses değildi. Çünkü söz Avram'ı dışarı çıkararak soyunun sayılamayacak kadar çok olacağına dikkat çekmek için ona yıldızları gösterdi. Yaratılış 15:5. Tanrı Avram'a başka zamanlarda da insan olarak göründü. Yaratılış 18. Aynısını Tanrı'nın daha önce vaat ettiği oğlu İshak'a Yaratılış 26:1-5 ve İshak'ın oğlu Yakub'a da yapmıştı. Yaratılış 28:10-22, 31:11-12, 32:24-30. Tanrı'yı insan suretinde ifade etme biçimi olan söz veya Tanrı'nın sesi ifadeleri beklenmedik yerlerde ortaya çıkıyor. En sevdiğim örneklerden biri 1. Samuel 3. bölümde yer alıyor. Genç Samuel uyumaya çalışırken geceleri ona seslenen bir ses duyuyordu. Nihayetinde Samuel'in birlikte yaşadığı ve onun yanında çalıştığı kahin Eli o sesin Tanrı'dan geldiğini anladı. 10. ayette Tanrı Samuel'e geri döndü. Rab gelip orada durdu ve önceki gibi Samuel, Samuel diye seslendi. Bunun insan suretinde olan Tanrı olduğunu, ayakta durduğuna dair açıklamadan ve bölümün sonunda 1. Samuel 3:21 Rab Şilo'da görünmeyi sürdürdü. Orada sözü aracılığıyla kendisini Samuel'e tanıttı sözünden biliyoruz. Rabbin sözünün fiziksel insan formunda göründüğü diğer bir zamanda da Yeremya bölümündeydi. Bir peygamber olarak çağrıldığı 1. bölümde Yeremya sözün kendisine geldiğini söylüyor. Yeremya sözü Tanrı'nın kendisi olarak tanımladı. Rab ona elleriyle dokundu. Yeremya 1:1-9. Tanrı insan suretinde. Tanrı'nın insan olarak görünmesi aslında Nasıralı İsa olarak dünyaya gelmesinden çok önce eski antlaşmada gerçekleşen bir olaylar dizisidir. Bu konu hakkında düşündüğünüzde mantıklı görünmektedir. Tanrı bizden tamamen farklıdır. Kutsal Kitap hiç kimsenin Tanrı'nın gerçek özünü, gerçek görkemli varlığını görüp yaşayamayacağının ipuçlarını verir. Kutsal kitap karakterleri fiziksel olarak Tanrı ile karşılaştıklarında öleceklerini düşündüler. Yaratılış 32-30, Yasanın Tekrarı 5-24, Hakimler 6-22-24. Ölmediler. Çünkü Tanrı kendi varlığını insan zihninin işleyebileceği ateş, bulut ve çoğu Hristiyanın anlayabileceğinden daha sık şekilde bir insan formu aracılığıyla onlara gösterdi. Birçok durumda Tanrı'nın insan suretinde görünümü Rabbin meleği ile karşılaşma olarak tanımlanmaktadır. Bu melek tanıdık bir karakterdir. Örneğin o Musa'ya çalıdan yükselen alevlerin içinde göründü. Mısır'dan çıkış 3:1-3. Çalının içindeki Tanrı halkını Musa'yı kullanarak Mısır'dan çıkaracağı sözünü verdi. Tanrı, Rab, Yahve olarak tanımlandığı Beytel'de gözle görülür bir şekilde Yakup'un rüyasında göründü. Yaratılış 28:10-22. Daha sonra Tanrı'nın meleği Yakup'a başka bir düşte görünüp kendisinin daha önce Beytel'de karşılaştığı aynı Tanrı olduğunu açıkça söyledi. Yaratılış 31:11-12. Birçok kutsal kitap öğretmeni bu meleğin Tanrı'nın kendisi olduğunu tanımlamakta tereddüt ediyor. Ancak o meleğin Tanrı'nın kendisi olduğuna dair çeşitli sağlam işaretler mevcuttur. Muhtemelen en önemli olay Tanrı'nın Musa'ya yasayı verdikten kısa süre sonra gerçekleşmişti. İsrailler vaat edilen topraklara doğru yolculuklarına hazırlanırken Tanrı Musa'ya şöyle dedi. Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir melek gönderiyorum. Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, baş kaldırmayın. Çünkü beni temsil ettiği için baş kaldırınızı bağışlamaz. Ama onun sözünü dikkatle dinler, bütün söylediklerimi yerine getirirseniz düşmanlarınıza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım. Mısır'dan çıkış 23:20-22. Bu alışılagelmiş bir melek değildir. Bu melek günahları affedebilir ya da etmez. Bu melek üzerinde Tanrı'nın adını barındırır. O ifade tuhaf olsa da dikkate değerdir. O ad eski antlaşmanın Tanrı'nın kendisine, varlığına ya da özüne atıfta bulunma yoluydu. Örneğin Yaşaya 30:27-28 Rabbin adını bir kişi olarak Tanrı'nın kendisi olarak kullanıyor. Bakın Rabbin kendisi uzaktan geliyor. Kızgın öfkeyle kara bulut içinde. Dudakları gazap dolu, dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki. Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi. Günümüzde bile itaatkar Yahudiler Haşem ad kendisi sözüyle Tanrı'ya atıfta bulunurlar. Bu meleğin insan formundaki Tanrı olduğunu bilmenin diğer bir yolu Mısır'dan çıkış 23:20-22 bölümünü diğer pasajlarla karşılaştırmaktır. Yanan çalının içinde Musa ile karşılaşan melek, içinde Tanrı'nın adı kendisi olan melek gerçekten de İsrailleri Mısır'dan çıkarıp vaat edilen topraklara getirdi. Hakimler 2:1-3. Elbette Rab, Yeşu 24:17-18 ve Tanrı'nın kendi öz varlığı da Yasanın Tekrarı 4:37-38 bunları gerçekleştirmişti. Rab, varlık ve Rabbin meleği terimleri aynı kişinin farklı şekillerde belirtilmesidir. Ancak melek insan formundadır. Bu konuyu ikna edici kılan kutsal kitaptaki pasajlardan biri aslında pek bilinmemektedir. Çok az insan o pasajın farkındadır. Bu da bir ölüm döşeği sahnesidir. Yakup ölmeden önce Yusuf'un çocuklarını kutsamak istiyor. Kutsaması sırasında yaşamındaki olayları, Tanrı'yla olan karşılaşmalarından bazılarını anımsıyor ve kutsamasına bu şekilde başlıyor. Yaratılış 48:15-16. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın hizmet ettiği, bugüne dek yaşamım boyunca bana çobanlık eden Tanrı, beni bütün kötülüklerden kurtaran melek bu gençleri kutsasın. Adım ve atalarım İbrahim'le İshak'ın adları bu gençlerle yaşasın. Yeryüzünde çoğaldıkça çoğalsınlar. 16. ayete dikkat edelim. Şu şekilde dua ediyor. Kurtaran melek bu gençleri kutsasın. Burada sanki iki farklı kişiden, Tanrı ve Melek'ten bahseder gibi. Onlar bu gençleri kutsasın demiyor. Duasında onları birleştiriyor. Kurtaran Melek bu gençleri kutsasın diyor. Daha akıl almaz olan ise Hakimler 6. bölümde Gidyon'un seslenişidir. Orada aynı sahnede hem Rab hem de Rabbin meleği bulunuyordu. Hakimler 6:22-23. Eski antlaşmada dahi Tanrı bir kişiden fazlaydı ve o kişilerden biri insan olarak geldi. İsa, söz, ad ve melek. Şimdiye kadar bahsettiğimiz Tanrı'nın tanımları kulağa tanıdık geliyor olmalı. Hepsi de yeni antlaşmanın İsa'dan nasıl bahsettiği ile ilgili eski antlaşma yorumlarıdır. Avram, söz ile Tanrı ile insan formunda karşılaştı. Yuhanna 1:1'de elçi şöyle yazmıştır. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. 14. ayette Yuhanna sözün insan olup aramızda yaşadığını anlatıyor. 1. yüzyıldan bir Yahudi Yuhanna İncil'ini okuduğunda zihni onu söz olarak gelen Tanrı'nın kendisine geri götürecektir. Aslına bakılırsa İsa, İbrahim'in İsa'nın gününü gördüğünü ve kendisinin İbrahim'den önce var olduğunu dahi iddia etmişti. Yuhanna 8:56-58. Musa, Rabbin meleği Tanrı'nın insan sureti ile yanan çalının içinde ve sonrasında karşılaştı. Melek, İsrailleri Mısır'dan çıkarıp vaat edilen topraklara getirdi. Ancak Yahuda kısa mektubunda şöyle yazmıştı. Bütün bunları bildiğiniz halde size anımsatmak isterim ki ilk ve son kez halkı Mısır'dan kurtaran Rab iman etmeyenleri daha sonra yok etti. 1:5 Melek insan formundaki Tanrı'ydı. O melek üçlü birliğin daha sonra Bakire Meryem'den doğacak olan ikinci kişisiydi. Tanrı'nın varlığı, adı bu meleği diğer tüm meleklerden farklı kılmıştı. Yeni antlaşmada İsa zaman zaman Tanrı'dan söz ettiğinde isim olarak ona Baba diye hitap ederdi. Getsemane bahçesindeki duasında çarmıha gerilmesiyle sonuçlanan yargılanmak üzere ele geçirilmesinden hemen önce İsa şöyle dua etti. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Senin adını onlara bildirdim. Yuhanna 17:5-6-26. Son ifadesinde ne demek istemişti? İsa insanlara Tanrı'nın adının ne olduğunu bildirdiğini söylemiyordu. O insanlar Yahudiydi. Onlar Tanrı'nın adının ne olduğunu biliyorlardı. Adı Yahve'ydi. Onlar eski antlaşmaya sahipti. Tanrı'nın adlarını binlerce ayette arayıp bulabilirlerdi. İsa insanlara Tanrı'nın adını açıkladığını söylediğinde kendisini Tanrı olarak insanlara açıkladığını anlatmak istedi. Onların gözünde İsa Tanrı'ydı. O insan olan Tanrı'nın adıydı. Bu neden önemlidir? Çalışmamızda kutsal kitaba özgü işleyişi kavramak için epeyce yol kat ettik. Bildiğiniz tüm kutsal kitap hikayeleri gözle görünmeyen dünyadaki önemli ruhsal savaş kapsamında gerçekleşmektedir. O, ilahların çatışmasının kazanan hepsini alır şeklindeki açıklamasıdır. Kutsal kitabın gözle görünmeyen dünya hakkındaki görüşünde Tanrı'nın ciddi düşmanları, kendisinin yarattığı, eskiden ona sadık olan ancak sonradan kendi yollarına giden diğer ilahlar bulunuyor. Bu isyankar ilahlar, Pavlus'un gözle görülmeyen dünyanın karanlık güçleri, hükümdarları ve tahtları olarak açıkladığı varlıklardır. Efesliler 6:11, Koleseliler 1:16 ve onlar hala buradalar. Yeni antlaşmada hiçbir yerde onların çekip gittiklerine dair bir şey bize aktarılmaz. Onlar Tanrı'nın hakimiyetine karşı çıkmak ve Tanrı'nın müjde aracılığıyla sevgili insanoğlu ailesiyle ebediyen yeniden bir araya gelmesinden mahrum bırakılması için yaşıyorlar. Bu karanlık güçlerden biri ölümün efendisidir. Adem ve Havva'nın ayartılmaları ölümsüzlüğün kaybıyla sonuçlandığı için ölümün efendisi insanoğlu üzerinde hak iddia etmektedir. Ve onun amacı Yahve'nin halkını yok etmekti. İsrailler Kenan bölgesine girdiğinde rakip ilahi varlıkların döllerinin yaptığı da buydu. Tanrı'nın halkının topraklara hakim olmasını önlemek için öldürmek veya öldürülmek. İsrailler topraklara girdiğinde karanlık güçlerin hedefi aynı kaldı. Ancak stratejileri değişti. Onlar Tanrı'nın halkını diğer ilahlara tapınmaları için ayartacak ve sonrasında Yahve onlar için halkını başından def edecekti. Ve gerçekleşen de bu oldu. Tanrı halkını sürgüne gönderdi. Ancak karanlık güçler başka bir şey daha biliyordu. Yahve planından vazgeçmeyecekti. İlk isyankarın üzerindeki lanet bir gün Havva'nın soyundan Aden'deki insan hatasının etkilerini telafi edecek birinin geleceğini önceden haber veriyordu. Belli bir noktada vaat edilen kişinin ortaya çıkacağını biliyorlardı. Ancak Pavlus'un bize anlattığı üzere Tanrı'nın tam olarak ne planladığını bilmiyorlardı. 1. Korintliler 2, 6-8, Efesliler 3, 10, 6-12. Çünkü o yüce Tanrı tarafından kasıtlı olarak herkesten gizlenen bir sırdı.